9. ayrım. Aralık ayının ikinci yarısı 1881 tarihli mektubu okumaya devam ediyoruz. Ne de olsa erkeğim. Hem de tutkuları olan bir erkek. Bir kadınım olmalı. Yoksa donarım ya da taşlaşırım. Sersemlerim kısaca. Bu durumda içimde büyük bir savaş verdim. Ve savaşta fizik ve sağlık bilgisi alanlarındaki kimi bilgilerim, acı deneyimler sonucu öğrendiğim şeyler üstün geldi kazandı. İnsan bir yerde cezasını çekmeden uzun süre kadınsız yaşayamaz. Ayrıca kimilerinin tanrı, kimilerinin en yüce varlık, kimilerinin ise doğa adını verdikleri nesnenin tümüyle acımasız olduğuna da inanmıyorum. Uzun sözün kısası şu sonuca vardım. Bir kadın bulmaya çalışmalıyım. Şu işe bak ki hiç de fazla aramam gerekmedi. Buldum bir kadın. Güzel değil, genç değil, hiçbir dikkat çekici özelliği de yok. Ama belki de nasıl bir şey olduğunu merak edersin. Çevirenin notu, Klasina Maria Hornig, Sien olarak bilinir. Oldukça uzun boylu, iri yapılı biriydi. Elleri, K'ninki gibi yumuşak hanım elleri değil, çok çalışan birinin elleriydi. Kaba saba ya da adi olmadığı gibi çok kadınsı bir yanı vardı. Chardin ya da Frer, hatta belki Jean Sten'in garip figürlerinden birini anımsattı bana. Uzatmayalım, Fransızların une ouvrière yani işçi kadın dedikleri bir tip. Bir sürü derdi olduğu ilk bakışta anlaşılıyordu. Yaşamı hiç de kolay geçmemişti. Hiçbir üstün yanı, olağanüstü, alışılmışın dışında hiçbir yanı yoktu, hayır. Tout femme a tout âge, si elle aime et si elle est bonne, peut donner à l'homme non l'infini du moment, mais le moment de l'infini. Çevirenin notu. Herhangi bir kadın, hangi yaşta olursa olsun, sevdiği ve iyi yürekli olduğu takdirde erkeğe bir anın sonsuzluğunu değil ama sonsuzluktan bir an verebilir. Theo, o hafif solmuşluğun, üstünden yaşamın geçtiği belli olan o elle tutulmaz şeyin benim için öyle harika bir çekiciliği var ki. Ah, evet çekiciydi benim için. Onda Feyen Perin ya Perikino'dan bir şeyler bile gördüm. Acemi bir oğlan ya da beşikte sallanan bebekler kadar masum değilim, görüyorsun. Din adamları tarafından, kilise kürsüsünden lanetlenen, aşağılanan, suçlanan bu gibi kadınlara karşı sevecenlik, evet sevecenlik ve sevgi duymaktan kendimi ilk alamayışım değildi ki bu kez. Ben onları ne lanetliyorum, ne küçümseyip suçluyorum, ne de onlardan iğreniyorum. Neredeyse K benden de yaşlı. Sırf bu yüzden daha çok seviyorum onu. Bu alanda bilgisiz değil, ben de değilim. Eğer yalnızca eski aşkıyla yaşamakta direnir, yeni aşka geri çevirirse kendi bileceği iş. Bu tutumunu ve benden kaçmayı sürdürürse de ben tüm enerjimi, tüm kafa sağlığımı, gücümü onun uğruna boğup yok edecek değilim. Hayır, yapamam böyle bir şey. Onu seviyorum ama onun uğruna kendimi donduramam, sinirlerimi harap edemem. Bizim gibileri uyaran, istediğimiz kıvılcımı sağlayan da sevgidir açıkçası. Yalnızca tinsel sevgi de değil. Bu kadın beni aldatmadı. Tüm kadınları aldatıcı yaratıklar olarak görenler ne kesin bir yanılgı içindeler. Anlayışları nasıl da kıt. Bu kadın bana çok iyi geldi. Çok iyi, çok müşfik davrandı. Bunu nasıl yaptığını kardeşim Theo'ya anlatmayacağım. Çünkü bende çok para yoktu. Dedim ki ona, dinle, birbirimize karşı bir şeyler duyabilmek için sarhoş olmamıza gerek yok. Verebileceğim işte şu kadar, cebine koy bunu. Keşke daha çok param olsaydı verebilecek, ona değerdi çünkü. Her konudan konuştuk. Onunla yaşamından, dertlerinden, çektiği eziyetlerden, sağlığından. Ve onunla yaptığım konuşmalar, örneğin pek bilgili profesör kılıklı kuzenimle yaptıklarımdan çok daha ilginç geldi bana. Bunları sana anlatıyorum ki, az çok duygulu bir kişi olmama karşın, saçma sapan duygusallıklara kapılmak istemediğimi anlayasın. Yaşam gücümün birazını olsun kendime saklamak, kafamı gereksiz yere yormamak, sağlığımı bozmamak istiyorum. Bütün bunlar çalışabilmek için. K'ye olan aşkımın gerçek anlamını da bu yolla görebiliyorum. Ve şimdi artık çalışmaya başladım ya, sevdiğimin uğruna çalışacağım, onun uğruna. Yeniden melankoliye kapılmayacağım, sinirimi bozmayacağım. Din adamları hepimizi günahkar sayıyorlar. Tohumumuz günah içinde atılmış. Doğumumuz günah içinde olmuş. Laf. Saçmalığın en iğrenci bu. Sevmek günah mı? Sevgiye gereksinme duymak, sevgisiz yaşayamamak günah mı? Bence sevgisiz yaşamaktır. Asıl günahkar ve ahlaksız bir durumu sürdürmek. Eğer hayatta bir şeye pişmansam, o da bir takım mistik ve teolojik meselelere kafamı takıp bir süre insanlardan uzak yaşamakta direnmiş olmamdır. Neyse ki zamanla aklım başıma geldi. Sabahları uyandığında kendini yapayalnız bulacağına, günün ilk loş ışığında yanında senin gibi bir insan görünce dünya sanki daha güzel, daha dostlukla doluymuş gibi geliyor. Din adamlarının aşık olduğu o ak badanalı kilise duvarlarının, dinsel güncelerin bulunduğu dünyadan çok daha dostça bir dünya. Basit, kendi halinde bir odada oturuyordu. Özelliksiz bir kağıtla kaplanmış olan duvarlar sakin, grimsi bir ton yaratmışlardı. Gene de bir şarden tuvali kadar sıcaktı her yan. Yerde tahtanın üstüne atılmış kıpkırmızı bir halı parçası, bildiğimiz cinsten bir mutfak sobası, çekmeceli bir konsol, büyükçe basit bir karyola. Kısacası gerçekten çalışan bir işçi kadının yaşayabileceği tipik bir oda. Ertesi sabah çamaşır teknesi başında dikilmek zorundaydı. Evet, aynen dediğim gibi. Siyah bir iç eteği ve koyu mavi bir iç gömleği ile benim için şimdiki kahverengi ya da kırmızımsı gri entarisi içinde olduğu kadar çekici olabilirdi. Üstelik genç sayılmazdı artık. Belki K yaşındaydı. Ve de çocuğu vardı bir tane, evet. Bir sürü yaşam deneyimi geçirmişti. Gençliği elden gitmişti. Gitmiş miydi? Il n'y a point de vieille femme. Çevirenin notu. Yaşlı kadın diye bir şey yoktur. Güçlü, kuvvetli, sağlıklıydı. Gene de kaba saba adi değildi. Seçkinliğe pek meraklı olan kimi kişiler, gerçekten seçkin olanı her zaman ayırt edebilirler mi dersin? Hey tanrım! Çoğu kez göklerde ya da yerin dibinde ararlar da yanı başlarında olanı görmezler. Ben bile ara sıra yapmışımdır bu yanlışı. Bu kadınla kurduğum ilişkiden hoşnuttum. Çünkü beni çalışmamdan alıkoymasına, neşemi şu ya da bu biçimde bozmasına olanak yok. K'yi düşündüğümde hala ondan başkası olamaz diyorsam da din adamlarının lanet dedikleri, suçladıkları türden kadınlara olan eğilimim hiç de yeni değil. O duygu K'ye olan sevgimden çok önceden beri var. Yapayalnız ve kimsesiz ve sahipsiz. Yarı hasta, yarı bezgin, cebimde bir kuruş olmaksızın, sokakları arşınladığım nice akşamlar bu kadınların ardından bakmış, onları alıp götürebilen adamlara gıpta etmiş, bu zavallı kızcağızların içinde bulundukları durum ve başlarından geçmiş yaşantıları açısından benim kız kardeşim olduklarını düşünmüşümdür. Anlıyorsun ya, eski bir duygu bu içimdeki ve iyice kök salmış. Küçük bir çocukken bile sonsuz bir sempati, hatta saygıyla bakmışımdır. Yarıdan fazla solmuş bir kadın yüzüne, orada sanki yazılmış olan şu sözleri okumuşumdur. Yaşam gerçeğinin bıraktığı izlerdir bu çizgiler. Öte yandan K'ye duyduğum sevgi çok yeni ve çok başka bir şey. Kendisi farkında değil ama bir tür hapishanede oturuyor. O da yoksul keyfinin istediğini yapabilecek durumda değil ve her şeyden vazgeçen bir tür tevekküle bırakmış kendini. Ayrıca din adamları, dindar hanımlar sanıyorum beni etkilediklerinden çok daha fazla etkiliyorlar onu. Ben o gibilerin elinden kurtuldum artık. Çünkü numaralarını çakmayı öğrendim. Ama o hala inanıyor ve de tevekkül, günah, tanrı ve daha kim bilir nelerden kurulmuş olan sisteminin boş laftan başka bir şey olmadığı ortaya çıkarsa yıkılır. Korkarım bir türlü anlamadığı şeylerden biri de gerçekte Tanrı'nın ne zaman, nerede var olmaya başladığı. Belki de Multatuli'nin, çevirenin notu Danimarkalı bir yazar, imansız duasını bitirirken söylediği sözleri söylediğimiz zaman vardır Tanrı. Ah Tanrım, Tanrı yok. Din adamlarının Tanrısı benim için bir kapı tokmağı kadar cansız. Bu durumda ate mi oluyorum şimdi? Din adamlarına sorarsan öyle görüyorlar beni. Öyle olsun. Ama ben seviyorum. Yaşamasaydım, başkaları da yaşamasaydı nasıl sevgi duyardım? Ve eğer yaşıyorsak işin içinde bir esrarlı yan var. Buna ister Tanrı de, ister insan tabiatı, ister başka bir at ver. Son derece canlı ve gerçek olduğu halde sistematik biçimde tanımlayamadığım bir şey var ki bence Tanrı o ya da en az Tanrı kadar önemli bir şey. K'yi sevmemin binlerce nedeni var. Ama artık yaşama da gerçekliğe de inandığım için eskisi gibi soyut düşüncelere dalmıyorum. Benim bir vakitler Tanrı ve din konusundaki görüşlerimin aynısı Kay'nin kafasında şimdi, anlayabildiğim kadarıyla. Ondan vazgeçmiş değilim ama şimdi içinde bulunduğunu sandığım ruhsal bunalımın olağan seyrini sürdürmesine izin vermek gerek. Bunu sabırla karşılayabilirim. Onun diyeceği ya da yapacağı hiçbir şey beni kızdırmaz şu sıra. Ne ki o geçmişe sığınıp eskilere sıkı sıkı yapışırken benim çalışmam, kafamı resim yapmak, desen çizmek ve başka işler için zinde tutmam zorunlu. O kadınla bu yüzden ilişki kurdum işte. İnsancıl sıcaklığa gereksinmem olduğundan ve de sağlık nedenleriyle. Bunları sana yazıyorum ki yeni baştan melankolik, soyut, içe dönük bir havaya girdiğimi sanma. Tam tersine genellikle aklımı, fikrimi meşgul eden şeyler, yağlı boyalar, sulu boyalar, bir stüdyo bulma çabaları. Yavrum, şöyle uygun bir stüdyo bir bulabilsem. Mektubum çok uzadı bakıyorum. Şu 3 ayın geçmiş, Mov'un yanına dönebileceğim zamanın gelmiş olmasını diliyorum kimi kez. Ama neyse, iyi şeyler yapacağım bu süre içinde. Ara sıra mektup yaz bana. Bu kış buraya gelme olanağın var mı? Ayrıca merak etme, Mov'un fikrini almadan stüdyo tutmayacağım. Bulduğum odanın planını ona göndermeye söz vermiştim. Belki kendisi de gelir bir bakar. Ama babamın kesinlikle karışmaması gerek. Herhangi bir sanatsal konuda karar verebilecek biri değil babam. İşlerime ne kadar az karışırsa onunla o kadar iyi geçinebilirim. Özgür ve bağımsız olmam gerektiğine inanıyorum. Bu da doğaldır sanırım. Kimi kez K'yi düşündüğümde hala kendisini geçmişe gömüp eski ölmüş fikirlere yapıştığını gördüğümde tüylerim ürperiyor. Ölümcül bir yan var halinde. Görüşlerini değiştirebilse kötüye değil iyiye doğru yol alacak oysa. Yakında bir karşı tepkinin doğması olasılığı var gibi geliyor bana. Sağlıklı, sağlam yanları olan bir kadın çünkü. İşte böyle. Mart'ta yeniden Lahey'e gideceğim. Amsterdam'a da. Geçen sefer Amsterdam'dan ayrıldığımda kendi kendime söz vermiştim. Melankoliye kapılmayacağım, sersemlemeyeceğim ki tam ilerlemeye başladığı sırada çalışmalarım aksamasın. Baharda çilek yemek, evet. Olur böyle şeyler yaşamda ama yılın çok kısa bir bölümünde yalnızca ve şu sıra çok uzakta. Demek bazı sebeplerden ötürü bana gıpta ediyorsun. Hiç etme. Benim aradığım şeyi herkes bulabilir. Hatta belki sen benden önce bulabilirsin. Ayrıca birçok konuda öylesine geriyim, dar kafalıyım ki. Yanlışımın nerede olduğunu tamı tamına bilebilsem, üstesinden nasıl gelebileceğimi çözebilsem keşke. Ne yazık kendi gözümüzün içini bile göremiyoruz çoğu kez. Çabuk mektup yaz bana. Benim yazdıklarımda da buğdayın içindeki saman çöplerini ayıklamasını bil. İçlerinde iyi bir şeyler, doğru bir şeyler varsa ne âlâ. Ama pek çok yanılgı da var elbette. Belki de farkında olmadan az çok abarttığım şeylerde. Okumuş, bilgili bir adam olmadığım kesin. Hatta çok cahilim. Birçok başkaları gibi, başkalarından da fazla belki ama bunu ben kendim anlayamıyorum. Başkalarını daha da az anlıyorum ve çoğu kez yanılıyorum. Ne ki yanlış yapa yapa doğru yolu bulabiliriz kimi kez. Il y a du bon et tout mouvement. Çevirenin notu, her devinimde bir yarar vardır. Bu sözü rastlantı sonucu Jules Breton'un ağzından duydum. Şimdi aklıma geldi birden. Bir şey daha aklıma geldi bu arada. Mov'un herhangi bir vaazını dinledin mi? Birkaç din adamının taklidini yaptı bana. Bir keresinde Aziz Peter'in balıkçı teknesiyle ilgili vaaz verdi. 3 bölüme ayırdı konuşmasını. Birinci de tekneyi ona biri vermiş ya da miras olarak bırakmıştı. İkincisinde tekneyi kendisi taksitle almıştı. Üçüncüsünde ise aman ne kadar korkunç, çalmıştı. Derken peygamberimizin iyi niyetleri konusunda Dicle Fırat üstüne de vaaz verdi. En sonunda Peder Bernard'ın taklidini yaptı. Tanrı, Tanrı her şeyden yücedir. Denizleri O yaratmıştır. Yeryüzünü ve gökyüzünü, yıldızları ve güneşi ve ay dedeyi O yaratmıştır. O her şeyi yapabilir. Her şeyi, her şeyi. Hayır, her şeye kadir değildir. Yapamayacağı bir şey var. Her şeye kadir olanın yapamayacağı şey ne? Her şeye kadir olan Tanrı bir günahkarı terk edemez. Haydi Allah'a ısmarladık Theo. Uzatmadan yaz bana. Ellerini sıkarım. Bana hep inan. Senin, Vincent. Lahey, Mart başları, 1882. Sevgili Theo, belki de Terstek hakkında yazdıklarımı biraz sert bulacaksın. Çevirenin notu. Goupil ortaklarının Lahey'deki temsilcisi, bir ay önce Theo'ya Vincent'ın bir şey istediği takdirde her an kendisine başvurabileceğini söylemişti. Vincent da daha sonra ondan 10 frank istemişti. Terstek parayı vermiş ama bu sırada ressamın yaptığı işleri öyle düşmanca bir dille eleştirmişti ki Vincent 6 ay boyunca onunla görüşmeyi kesinlikle reddetmişti. Bir süre sonra da Theo'nun ısrarıyla adamdan almış olduğu parayı geri gönderdi. Ama hiçbirini geri alamam. Bazı şeyleri doğrudan ve dobra söylemek gerek ona, yoksa zırhını delip geçemiyor. Beni yıllar yılı düşler aleminde yaşayan ahmağın, beceriksizin biri olarak gördü. Hala da öyle görüyor. Desenlerim hakkında söylediği lafa bak. Sulu boya resim yapmayı başaramamanın acısını duymamak için uyuşturucu madde kullanır gibi çiziyorsun bunları. Bu sözleri söylemek iyi hoş ama hem düşüncesiz, hem yüzeysel, hem de gerçeğe parmak basmayan sözler. Sulu boya resim yapamıyorsam bunun başlıca nedeni desen konusunda daha uzun süre çalışmaya, oranlama ve perspektifi daha iyi öğrenmeye gereksinmem oluşu. Neyse, kapatalım bu konuyu. Onun sitemlerini hiçbir biçimde hak etmiş değilim. Yaptığım desenler hoşuna gitmiyorsa eğer, desenlerimi ona göstermek de benim hoşuma gitmiyor. Aslında birçok iyi yanları olan desenlerimi yerin dibine batırdı. Bunu ondan beklemezdim. Modele bakarak yaptığım ciddi etütler, çalışmalar, onun neyin satılabilir, neyin satılamaz olduğu konusunda bana çektiği sözde işe yarar konferanslardan çok daha fazla işe yarıyor üstelik. Ayrıca bu konuda onun sandığı kadar öğüde gereksinmem de yok. Biz de resim ve desen satma işini yıllar yılı yaptık. Kısacası bu konuda ona boyun eğmektense dostluğunu yitirmeyi yeğlerim. Arada sıkıntıların altından kalkamayacağımı duyduğum anlar oluyorsa da gene de sakinim. Sakinliğimin temelinde ciddi çalışma yöntemlerim, uzun ve içten kafa yormalarım yatıyor. Arada ateşli tabiatımın daha da şiddetlendirdiği aşırı tutkulu anlar yaşıyorum. Gene de sakinim. Ve beni birkaç yıldır tanıyan o beyin bunu çok iyi anlaması gerekir. Oysa ne diyor bana? Gereğinden fazla sabırlısın. Doğru değil bu. Sanatta insan hiçbir zaman gereğinden fazla sabırlı olamaz. Tümüyle oransız, ölçüsüz bir laf bu. Tersine, belki Bay Terstek, benim söz konusu olduğum yerde gereğinden az sabır gösteriyor. Şimdiden ve her zaman için anlaması gereken şu ki, ben işimi çok ciddiye alıyorum ve kendi kişiliğimi yansıtmayan bir şeyler üretemem. En son desenlerimde, etütlerimde ki Terstek'in yerin dibine batırdıkları onlar, kişiliğim özellikle görünmeye başladı. Belki şimdi bile biri çok uğraşırsa satılabilecek bir sulu boya resim çıkarabilirim ortaya. Ama bu sulu boya resimleri serada yetiştirmeye zorlanmak olur. Senin de Terstek'in de doğal mevsimi beklemeniz gerekiyor. O mevsim daha gelmedi. Buraya geldiğinde yanımızda model var diye İngilizce konuştu. Dedim ki ona, zamanı gelince istediğin sulu boya resimlere kavuşacaksın ama şimdi değil. Zamanı daha gelmedi, bekle biraz. Söyleyecek başka bir şey yok bu konuda, yeter zaten. Terstek'in ziyaretinden bu yana yetimhanede bir oğlan çocuğunun resmini yaptım, ayakkabı boyarken. Bu desen, belki de istediklerime tamı tamına itaat etmeyen bir el tarafından çizilmiştir ama çocuğun tipi kesinlikle belirgin. Elim şu sırada söz dinlemiyor olabilir ama o el yakında kafamın dediklerini uygulamayı öğrenecek. Bir de stüdyomu çizdim. Soba, baca çıkıntısı, şövalyem, ayak taburesi, masa. Pek satılabilecek bir şey değil ama perspektif çalışmalarım için çok yararlı.